Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 21. Ayrım. 7. Bölüm. 36. Kısım. Alman fotoğrafçı kadının resimleri şekillenmeye başlamıştı. Savaş öncesinin Berlin stadyumunda koşan, şakakları tıraşlı atletler. Hafif, güçlü, görkemli. Yarışlar bir mezarın yüzeyi kadar kumlu, kesik kesik ve tek renkli eski bir filmin temposundaydı. Koşan adamları gördü. Pisti döven topukların sesini duydu. Her adımla birlikte çıkan kısık soluklarını hissedebiliyordu. Ne var ki çok sürmeden karışık ayrıntılar belirmeye başladı. Yüzler fazla karanlık, fazla kapalıydı. Kaş kemerleri gereğinden fazla güçlü, gereğinden fazla çıkıktı. O bakışlar neyi saklıyordu? Tribünlerden derin ve isterik bir çığlık yükselirken, atletler birden hem görmelerini hem de koşmalarını engelleyen koparılmış gözlerini, içleri boş göz çukurlarını göstermeye başladılar. Tam tersine, taze yaraların dibinde yeni bir kaynaşma başlıyor gibiydi. Dil şaklamaları, hayvani parıltılar. Nieman buz gibi ter içinde uyandı. Bilgisayarın sorgulamadaki gülünçlüğünü andıran beyaz ışığı gözlerini kamaştırdı. Kendini toparladı. Başını omuzlarının arasına sıkıştırdı. Çevresini kolaçan etti. Kimse uykuya yenik düştüğünü, düşlerini çalan korkunun da Sophie Caillot'un evinde gördüğü fotoğrafların şekline büründüğünü anlamamıştı. Adını unuttuğu o Nazi kadın yönetmenin resimlerine. Saat 9:30'du. Topu topu 40 dakika uyumuştu. Antropo ziyaretinden döner dönmez bulduklarını, küçük not defteri, metal kafes parçaları ve beyaz toz örnekleri, hastanede hala buzullardaki cesedin getirilmesini bekleyen Mark Kost aracılığıyla Grenoble'daki adli tıp uzmanına Patrick Astier'e göndermişti. Sonra buraya, üniversite kütüphanesine gelmiş, fazla umutlu olmamakla birlikte nehirler, kızıl kelimeleriyle ilgili bir araştırma başlatmıştı. Önce bu adı taşıyan bir akarsu ağı bulmak düşüncesiyle haritaları incelemişti. Sonra bilgisayar indeksini taramış, bu kelimeleri içeren bir kitap, bir katalog, bir belge aramıştı. Tarama sırasında hiçbir şey bulamamış, sonunda da farkında olmadan uykuya yenik düşmüştü. 40 saatlik bir uykusuzluktan sonra, sinirlerinin daha fazla dayanamayacağı, ipleri koparılmış bir kukla gibi düşeceği açıktı. Komiser gözlerini büyük okuma salonunda bir kez daha dolaştırdı. Masaların ve camlı bölmelerin çevresinde polis memurları araştırmalarını sürdürüyor, kötülükle, gözlerin saflığıyla ilgili kitapların listesini çıkarıyordu. İçlerinden ikisi de böylesi kitaplara sık sık başvuran, diğer bir deyimle kuşkulu sayılacak öğrencilerin adlarını sıralıyordu. Bir başka polis de Remy Caillot'un tezini okumaya çalışıyordu. Ne Nieman ne de vardiya değişiminden başka bir şey düşünmeyen polisler bu edebi ipucuna fazla güvenmiyorlardı. Hepsi Nieman, Barnes, Vermon üçlüsünün bir sonuca varamamaları nedeniyle Grenoble cinayet masasının bundan 2 saat önce dosyayı ele almaya karar verdiğinin bilincindeydi. Gerçekte Grenoble yetkililerinin dayandığı tek nokta, araştırmanın emrine verilmiş bunca imkana rağmen soruşturma bir arpa boyu yol alamamış olmasıydı. Yüzbaşı Vermon'un adamlarına, Murat Zirvesi'nin sonra da Belodon Dağı'nın batı yamaçlarını araştırmalarında yardımcı olmak için Roman üstünde konuşlandırılmış 300 askerden de yararlanılmıştı. Akşamın 7'sine doğru kamyonlarla gelmişler, sonra da Vermon'un emrine girip gece taramasına katılmışlardı. Bu askerlerin dışında Yüzbaşı Vermon, Valence'da görevli 2 SRS birliğini de seferber etmişti. Şimdiye kadar yaklaşık 300 hektarlık bir alan taranmıştı. Sistematik arama bir sonuç vermemişti. Vermeyeceği de kesindi neredeyse. Nieman emindi bundan. Katil bir iz bırakmış olsaydı bu izi çoktan görmüş olmaları gerekirdi. Yine de telsiz aracılığıyla Vermon'la temasını sürdürüyordu. Zaten bölge haritasının üzerinde Vermon'un özellikle ilgilenmesini istediği, soruşturma açısından çok önemli noktaları işaret eden Nieman'dı. Birinci ve ikinci cesetlerin bulunduğu yerler, fakültenin ve sertinin antroposunun yeri, dağdaki barınaklar. Karayolundaki aramaları yoğunlaşmıştı. Daha önce 8 olan yol barikatı sayısı şimdi 24'e çıkarılmıştı. Karayolu araması Guernon çevresindeki büyük bir bölümü kapsıyordu. tüm kentler ve köyler, otoyol giriş ve çıkış noktaları, devlet yolları denetim altındaydı. Kırtasiye konusunda da Yüzbaşı Barnes'ın komutasındaki faaliyet giderek yoğunlaşıyordu. Fax makinesi durup dinlenmeden çalışıyordu. İfadeler, soru formlarına verilen cevaplar, yorumlar. Faxla talimat da gönderiliyordu. Özellikle de çevredeki kayak merkezlerine. Karakolun santralına bir dizi yeni faks cihazı yerleştirilmiş, mesajlar, sirkülerler gönderilmeye başlanmıştı. Öğleden sonradan itibaren de birkaç haftadır ilk kurbanla temas kurmuş olan sorguya alınmaya başlanmıştı. Bir başka ekip, bölgenin en iyi dağcılarını özellikle de daha önce Valen buzulunu geçmiş olanları sorguluyordu. Guernon'da oturmayan, üniversite kentine hakim kayalık yamaçlardaki yüksek köylerde yaşayan vahşi adamları. Bu kez Vermo'nun komutası dışındaki bir başka ekipte Remy Cayon'un son tırmanışı sırasında izlediği sanılan yolu yeniden tarıyordu, büyük bir dikkatle. Bu sırada diğer bir grup gerek ikinci kurbanın, gerekse de katilin, buzulun zirvesine kadar izlediği yolun üzerindeydi. Çizgiler numaralanıyor, bilgisayar belleğine kaydediliyor, sonra da elektronik ortamda karşılaştırılıyordu. Bütün bu hararetli çalışmanın savaş uğultusunun ortasında Niemann daha kişisel bir konuyla ilgileniyordu. Cinayet nedenini ortaya çıkarırsa, katili de bulacağından şimdiye kadar hiç olmadığından daha fazla emindi. Belki de intikamdı, cinayet nedeni. Yine de bir varsayımda bulunurken son derece dikkatli olmak zorundaydı. Ne yetkililer ne de kamuoyu cinayet konusunda varsayımlardan hoşlanmazlardı. Resmi görüşe göre bir katil masum insanları öldürürdü. Oysa Niemann, şimdi kurbanların da suçlu olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bu konuda nasıl ilerleyecekti? Cayo ve Serti yaşamlarını bir esrar perdesinin ardına saklamışlardı. Tek bir kelime bile söylemeyen Sophie Cayo'nun izlenmesinden de bir sonuç alınamamıştı. Philip Serti'nin annesine ve meslektaşlarına gelince, onlar sadece hasta bakıcı yardımcısının göstermek istediği yüzünü biliyorlardı. Annesinin bir zamanlar kocasına, Rene Serti'ye ait olan antropodon haberi bile yoktu. Öyleyse bu aşamada Niemann, diğer hepsini gölgede bırakan yeni bir sırdan başka bir şey düşünmemeliydi. Telefonunu kaldırıp Barnes'ı aradı. Joanna'dan haber var mı? Genç değmenden, ustanın bilgisine erişmek için yanıp tutuşan kusursuz polisten hiçbir haber yoktu. Diye homurdandı Barnes. Çocuklardan birini Körler Enstitüsü'ne göndererek, Joanna'nın oradan çıkınca nereye gitmiş olabileceğini öğrenmeye çalıştım. Sonra, yüzbaşı yorgun bir sesle cevap verdi. Joanna akşamüstü 5'e doğru enstitüden ayrılmış. Bir göz doktoruyla görüşmek için annesiye gittiği sanılıyor. Enstitüdeki hastalarla ilgilenen Guernon Tıp Fakültesinden bir profesör. Profesöre telefon ettiniz mi? Tabii, hem iş yerini hem de evini aradık. Hiçbiri cevap vermiyor. Adresler yanınızda mı? Barnes sadece bir sokak adı verdi. Doktor muayenehanesinin üst katındaki evde oturuyor. Gidip bakayım dedi Niemann. İyi ama neden? Joanna mutlaka. Kendimi sorumlu hissediyorum. Sorumlu mu? Eğer o çocuk bir aptallık yaptı, gereksiz tehlikeye atıldıysa, eminim bunu beni etkilemek için yapmıştır. Anlayabiliyor musunuz? Jandarma yüzbaşısı yatıştırıcı bir sesle konuştu. Joanna yakında gelir. O daha genç. Karmaşık bir his peşinde olmalı. Aynı fikirdeyim ama belki de tehlikededir. Farkında olmadan. Tehlikede mi? Niemann cevap vermedi. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Barnes, komiserin sözlerindeki anlamı kavrayamamış gibiydi. Birden atıldı. Az kalsın unutuyordum. Joanna hastaneye de telefon etmiş. Arşivlere bakmak istediğini söylemiş. Arşivlere mi? Hastanenin altında, dev yeraltı koridorları, doğumlar, hastalıklar ve ölümler yoluyla tüm bölgenin kayıtlarının bulunduğu bir arşiv. Komiser, endişenin yüreğini daha da sıkıştırdığını hissetti. Sarışın genç polis, tek başına yürütmeye kalkmıştı soruşturmayı. Enstitüde başlayan, göz mütehassısından geçen ve hastanede son bulan bir iz. Cevabını bile bile sordu. Ama onu hastanede kimse görmedi değil mi? Barnes görmediğini söyledi. Niemann telefonu kapattı. Kapatır kapatmaz telefon yeniden çaldı. Artık telsiz mesajlarının, kodların, önlemlerin zamanı değildi. Tüm soruşturmacılar artık acele işlerle meşguldü. Kodun sesi titriyordu. Biraz önce cesedi teslim aldım.
Serti mi?
Evet o. En ufak bir kuşku yok.
Komiser soludu. 3 saatten beri Philip Serti ile ilgili olarak toplanan bütün kanıtlar artık bu soruşturmanın çerçevesine giriyordu.
Şimdi antrepo'nun tepeden tırnağa aranması için resmi bir ekip de gönderebilecekti. Kot sözlerini sürdürdü.
Birinci kurbandaki izlerle bunun arasında dünya kadar fark var.
Nasıl? Katil gözleri yuvalarından çıkarmakla kalmamış. Elleri de kesmiş. Her iki bileği kesmiş.
Vücudun cenin pozisyonu yüzünden görmediniz herhalde. Bileklerden arta kalanlar iki dizin arasına sıkıştırılmış.
Gözler, eller. Nieman bu anatomik parçalar arasında gizli bir bağ bulunduğundan emindi. Yine de bu iki vahşetin nasıl bir mantık izlediğini tahmin edecek durumda değildi.
Bu kadar mı diye sordu. Şimdilik, artık otopsiye başlıyorum.
Ne kadar sürer?
2 saat, en azından.
Önce göz çukurlarından başla. Bir şey bulur bulmaz da beni ara. Cesedin üzerinde bizim için bir işaret bırakıldığından eminim.
Sanki bir cehennem habercisiymişim gibime geliyor komiser.
Nieman, kütüphanenin büyük salonunu bir uçtan diğerine geçti. Kapının yanında, Remy Kayo'nun tezine gömülmüş, yorgun bir polis memuru gördü. Yolunu değiştirdi. Camla ayrılmış okuma bölümüne girerek polisin karşısına oturdu.
Nasıl gidiyor?
Polis memuru gözlerini kaldırdı.
Akıntıya kürek çekiyorum.
Komiser kalın belgeyi göstererek gülümsedi.
Yeni bir şey var mı?
Polis memuru omuz silkti. Hep eski Yunan, olimpiyatlar, spor karşılaşmaları ve onun gibi şeyler. Yarışlar, cirit, pankreas güreşi. Kayo fiziksel çabanın kutsal yönünden rekorlardan söz ediyor.
Polis memuru inanmadığını göstermek için olacak dudaklarını büktü.
Üstün güçlerle bir çeşit özdeşleşme.
Kayo'ya göre o dönemde bir rekor kırmak, tanrılarla temas kurma imkanı veren bir köprü gibi görülürmüş. Örneğin atlon, yani ideal atlet. Kendi sınırlarını aşarak toprağın güçlerini harekete geçirebilirmiş. Verimlilik, doğurganlık. Aslına bakarsanız futbol maçlarındaki çılgınlığı görünce, sporun şaşırtıcı güçleri harekete geçirdiğini görmemek mümkün değil.
Dikkatini çeken başka ne var?
Kayo'ya göre antik çağda atletler aynı zamanda hem ozan, hem müzisyen, hem de filozofmuş. Bizim kütüphanecinin üzerinde en çok durduğu noktalardan biri de bu. Sanki ruh ve vücudun insanın varlığı içinde birleştiği o zamanların özlemini çekiyormuş gibi. Başlığın Olimpiya nostaljisinin anlamı da bu. Hem beyin olarak hem ruh ve beden olarak üstün sporcuların özlemi. Kayo o dönemin katı kurallarını, entellerin bir gram bile kaldırmadığı, sporcuların kafasının boş olduğu şimdiki dönemle karşılaştırıyor. Bu çağın bir gerileme dönemi olduğunu, akıl ile vücudun birbirlerinden ayrıldığını ileri sürüyor.
Nieman birden kabusunda gördüğü atletleri hatırladı.
Doğal, katı gerçeklikte körler.
Sophie Kayo, kocasının Berlin'deki sporcuların fizikle düşünce arasındaki derin birlikteliğe yeniden ulaştıklarına inandığını söylemişti.
Komiser, üniversitenin sporcularını bir kez daha anımsadı. Schwana'nın sözünü ettiği başta spor olmak üzere bütün dallarda en parlak başarıları elde eden profesör çocukları. Kendi açılarından bakıldığında bu üstün yetenekler de kusursuz atlet kavramına yaklaşıyor olmalıydı.
Nieman, rektörün bekleme odasında, üniversiteli madalyalıların fotoğraflarına baktığında, gördüğü yüzlerdeki ürkütücü gençlik gücünden rahatsız olmuştu. Hem gücün hem de aklın tecessümü gibi.
Bir felsefe mi? Nieman, canı sıtkın bir halde bakan,
genç polis memuruna gülümsedi.
Okuduklarını anlıyormuş gibisin dedi.
El yordamıyla ilerliyorum. Genelde her iki cümleden sadece birini anlıyorum.
Burnunun ucuna dokundu.
Sezgilerime güveniyorum. Bu faşoları daha uzaktan tanırım.
Kayo'nun faş olduğunu mu düşünüyorsun?
Kesin bir şey diyemem. Bana daha karmaşık görünüyor. Oysa burada sözünü ettiği üstün insan efsanesi, temiz ruhlu atlet, bütün bunlar bana üstün ırk sayıklamalarını ve ona benzer saçmalıkları hatırlatıyor.
Nieman bir kez daha Kayo'ların dairesinin koridorundaki Berlin Olimpiyatlarının resimlerini hatırladı. O resimlerin ardında, Guernon'daki sportif rekorların ardında bir sır vardı. Bütün bunlar bir bütünün parçalarıydı ama o bütün neydi?
Belgede nehirlerle ilgili bir şey var mı diye sordu. Kızıl nehirlerle. Ne? Pierre Niemann ayağa kalktı. Boş ver. Polis memuru gözleriyle lacivert paltolu iri adamı izleyip yakındı. Bana kalırsa komiser, bu işi bir öğrenciden, benden daha nitelikli birinden de isteyebilirdiniz. Profesyonel bir göze ihtiyacım var. Soruşturma çerçevesine girecek bir okuma yapılmasını istedim. Polis memuru yine dudaklarını büktü. Bütün bu saçmalıkların cinayette bir rol oynadığına inanıyor musunuz gerçekten? Niemann, cam bölmenin kenarını tutup üzerinden eğildi. Bir cinayette her şey rol oynar. Bu konuda rastlantıdan söz edilmez. Rastlantı sanılanlar gereksiz ayrıntılardır. Her şey bir atom gibi işler, anladın mı? Okumaya devam et. Niemann, kuşkusu yüzünden okunan adamı göreviyle baş başa bıraktı. Dışarıda, kampüste, televizyon ekiplerinin projektörlerinden yansıyan ışıkları gördü. Gözlerini kıstı. Binanın merdivenlerinde, yatıştırıcı bir açıklama yapmaya çalışan üniversite rektörünü, Vincent Lüz'ü seçti. Bölgesel ulusal televizyon kanallarının bilindik amblemlerini tanıdı. İçlerinde İsviçre'den gelmiş bir TV kanalı bile vardı. Gazeteciler birbirlerini itekliyor, dirsekliyor, soru yağdırıyordu. Süreç başlamıştı. Medyanın projektörleri Guernon'a çevrilmişti artık. Cinayet haberleri tüm Fransa'ya yayılacak, panik küçük kentte daha da artacaktı. Üstelik bu sadece başlangıçtı. 37. Kısım. Niemann yoldayken Antoine Rems'i aradı. İngiliz'den haber var mı? Hastanedeyim, hala kendine gelmedi. Doktorlar oldukça kötümser. İngiliz Büyükelçiliği bir manga avukatı harekete geçirdi. Londra'dan geliyorlar. Gazeteciler de çoktan geldi. Daha da kötüsü var. Bütün bunların altından sen çıkacaksın. Uydu bağlantısı kusursuzdu. Rems'in sesi de billur gibi. Niemann müdürü Site Adası'ndaki Adalet Sarayı'nda hayal etti. Sonra da kendini hastanelerde, pezevenkleri tarafından dövülmüş, yüzüklü yumruklarla kaşları açılmış, yüzleri morarmış fahişeleri sorguya çekerken gördü. Bir de tabii kendisinin hırpaladığı zanlıların kanlı yüzlerine. Odanın mezarı anımsatan solukluğunda binlerce genel evin ışığı parıldarken, yatak kenarlarına kelepçelenmiş elleri görüyordu. Yorgun, bitkin, sabahın üçünde, Otel Dieu Hastanesi'nden Notre Dame'ın avlusuna, gecenin duru boşluğuna çıkarken görüyordu kendini. Pierre Niemann bir savaşçıydı. Anıları da bir metalin, bir kütüklüğün parlaklığıyla, bir savaş alanındaki ateşlerin ışığıyla ışıl ışıldı. Pek az insanın kabul edeceği, oysa kendisinin tek varlık nedeni olan bu benzersiz yaşamın melankolisine kapıldı. "Ya senin soruşturman?" diye sordu Rems. Ses, telefondaki ilk konuşma kadar saldırgan değildi bu kez. Meslektaşlar arası dayanışma, paylaşılan yıllar, eski günlerin sağlam samimiyeti bir kez daha üstün geliyordu. Şimdi artık elimizde iki cinayet var. Tek bir ipucu da yok. Yine de yoluma devam ediyorum. Doğru yolda olduğumu da biliyorum. Rems bir şey eklemedi ama Niemann, onun sessizliğinin bir güven itirafı olduğunu biliyordu. Metal çerçeveli polis sordu. Ya benim için? Ne demek senin için? Demek istiyorum ki orada, holigan konusunda bir soruşturma. Rems kötü kötü güldü. Disiplin kurulu mu demek istiyorsun? Çoktandır bekliyorlar. Onun için biraz daha beklemekten sıkılmazlar. Neyi bekliyorlar? İngiliz'in ölmesini. Seni cinayette suçlamak için. 21. ayrımın sonu. Sayfa 209. Devamı 22. ayrımda.